Ayrım 10.
1955 yılında Bosna'daki tekstil fabrikasına ticaret müdürü olarak çalışıyordum. Adana'da İncirlik Hava Üssü'ndeki Amerikalı askerler Adana'dan ayrılırken buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, otomobillerini satıyorlar. O zamanlar Türkiye'de bunlar üretilmediği gibi ithal de edilmiyor. Bir Amerikalı çavuşun Pontiac marka beyaz spor arabasını almak istedim. Amerikalı çavuşla anlaştım. Fakat bunu babama söyleyip onun müsaadesini sağlamam gerekiyor. Tabii hemen itiraz etti. Evde bir Cadillac var. İşe beraber gidip beraber geliyoruz. Ne yapacaksın ikinci bir otomobili dedi. Annem benim tarafımı tuttu. İnce zekasıyla babamı kandırdı. Otomobili aldım. Araba kullanmayı babamın Cadillac'ında şoförümüz Mehmet Ağa'dan öğrenmiştim. Başlangıçta itiraz ettiğinden otomobilin parasını babamdan isteyemedim. Kendi tasarruflarımla bedelini ödedim. Bir süre sonra da babam amcama bir otomobil satın aldı. O yıllarda otomobil sahibi olmak büyük bir ayrıcalık. En yakın iki arkadaşım Allah'ın oğlu Mustafa ve Kemal Özgür'le Adana sokaklarında devamlı gidip geliyoruz. Otomobil sayısı az, arabası olan hemen göze çarpıyor. Gençlerde otomobil alanların ilk yaptıkları şey de güzel kızların bulunduğu yerlerden geçmek. Bizim mahalleye yakın bir evde hakimin güzel kızı ve onun bir arkadaşı var. Biz otomobille devamlı evlerinin önünden geçiyoruz. O günlerin şartlarında kızlarla yakın arkadaşlık etmek, beraber dolaşmak imkanı yoktu. Hatırladığıma göre otomobilime yalnız binen ilk genç kız o zamanlar Ziraat Bankası şubesinde çalışan bir hanım oldu. Onu arabama aldım, beraber Karataş'a gittik, yemek yedik, sonra getirip evine bıraktım. Adana'da o yıllarda bar diye adlandırılan sazlı, kızlı eğlence yerleri boldu. Bazı gençler buralara devamlı gider, hesapsız para harcarlardı. Ben gençliğimde arkadaşlarla nadir de olsa değişik vesilelerle buralara giderdim. Fakat hoşlandığımı söyleyemem. O zamanlar bir kız arkadaşım olmadı ve dans da bilmediğim için eğlence yerlerine gidemiyordum. Spor yapmamanın eksikliğini de duymazdım. Bunları yapamadığım için dertlendiğimi hatırlamıyorum. Ancak yıllar geçip yaşım bunları artık yapamayacak kadar ilerlediğinde, biz gençliğimizde dans da edemedik, bir Amerikan bara tüneyip her gece içkimizi yudumlamak zevkini de tanımadık gibi duygulara kapılmadım diyemem. Amerikalı çavuştan aldığım kullanılmış otomobil arıza yapmaya başladı, motor yandı. 1957 yılında İstanbul'dan Ankara yolcu gemisine yükledim. İtalya'ya otomobili tamir ettirmeye götürdüm. Bana kim İtalya'ya gitmeyi tavsiye etti, neden gittim şimdi hatırlayamıyorum. Vapurdan Cenova'da indim, arabayı tamirciye bıraktım. O fırsattan istifade dolaşmaya başladım. Bir gün sokakta Türkçe konuşan bir genç kıza rastladım. Yurt dışında Türkçe konuşan birine rastlamanın heyecanıyla ilgi gösterdim, tanıştık. Bir veya iki defa pizzacıya götürdüm. Onu dünyanın en akıllı, en kültürlü kızı olarak görüyordum. Güzel olup olmadığını bile hatırlamıyorum şimdi. Bununla evlenilir diye düşünmüştüm o zaman. Fakat bunu belli edecek hiçbir şey söylemedim, hiçbir harekette bulunmadım. İşte böyle duygularla dolu olduğum bir çağda babam bir akşam evde beni bir kenara çekti. Oğlum Sakıp, senin artık evlenme çağın geldi. Biz annenle teyzenin kızı Türkan'ı sana münasip görüyoruz. Ne dersin diye sordu. Teyzemin kızı Türkan'la söz kesildi. Tören falan yapılmadan birer yüzük takıldı, nişanlandık. 1957 yılının Haziran ayında düğün yapılmasına babam karar vermiş. O zamanlar Adana'nın ve hatta Çukurova'nın en büyük salonu Erciyes Palas Lokantası'nın salonu. Zengin aileler nişan düğün törenlerini bu salonda yapıyorlar. Kaldı ki Erciyes Palas bizim mülkümüz. Normal olarak düğünün orada yapılması gerekir. Ama babamdaki iş aşkı bana da bulaşmış. Daha o tarihlerde işe mecnun hale gelmiş olmalıyım ki düğünü Bosna fabrikası bahçesinde yapalım diye tutturdum. Türkan da gönüllü veya gönülsüz bunu kabul etti. O sırada Bosna fabrikasında umum müdür muavinliğine yükselmiştim. Fabrikanın bahçesini ışıklarla donattık. Müşteriler, fabrika müdürleri ve dostlar aşağı yukarı 500 kişi geldi. Önce belediye memuru nikahıydı, sonra biraz caz, saz, düğün dağıldı. Türkan'la evlenmemiz bir süre gecikmişti. Oturmayı düşündüğümüz evdeki kiracının evi boşaltmasını bekledik. Bosna apartmanının karşısındaki üç evlerin ortasındaki küçük evde Can eli yeşil kirayla oturuyordu. Ricamız üzerine evi boşaltınca dayadık döşedik, karım bu eve gelin geldi. Benim o yıllarda üzeri açık kırmızı ve beyaz renkli Oldsmobile 88 tip bir spor otomobilim vardı. Arabayla karımı İstanbul'a götürdüm. İstanbul'dan Ankara vapuruna bindik, otomobili de vapura yükledik. Cenova'da gemiden ayrıldık, İtalya'dan Fransa'ya, Paris'e kadar gezdik. Türkan bu balayı gezimizle ilk defa yurt dışına çıkmış oldu. Akrabadan bir kızla evlenmenin getirdiği rahatlıklar vardır. Bir kere iki taraf birbirinin ailelerini tanır. Aileler birbirinin denge olup olmadığını, iki gencin yetişme şekillerinin birbirine uyup uymadığını bilir. İki taraf ailesinin birbiriyle anlaşıp anlaşmayacağı tehlikesi azalır. Bazı aileler varlığımız yabancıya gitmesin diye aile içi evliliğe önem verirler. Türkan'la evlenirken ben de ailemle böyle bir düşünce içinde olmadık. Babamın bildiğin ayranı bilmediğin yoğurda değişme nasihatının etkisinde kaldığı muhakkak. Türkan'la evlendim, hiç de pişman olmadım. Türkan'ın annesi Pakize Hanım teyzemdir. Annemle çocukluklarından beri ayrılmamışlardır. Annem babamla evlendikten sonra diğer kardeşi Saliha'yı da babamın küçük kardeşi Mehmet Sabancı ile evlendirmiştir. Ben aile içi evliliğin ne birincisi ne sonuncusuyum. Baba tarafımda da anne tarafımda da aile içi evlilikler çoktur. Kardeşim Hacı da aile içi evlilik yapmıştır. Turgut Özal'ın ısrarıyla holding merkezi İstanbul'a taşınınca benim de evimi İstanbul'a nakletmem gerekti. Doğrusu o günlerin tansiyonu içinde bunu kabul etmek çok güçtü. Biz işimizi Adana'da kurmuştuk. İşimizin başından ayrılırsak işlerin aksayacağına inanıyorduk. Bizim Adana'da bir söz vardır. Adana'da oturup Yüreğir'de tarla işlenmez derler. Bazı çiftçiler cepleri para görünce Yüreğir'deki güzelim tarlalarını bırakıp Adana şehrinde oturarak çiftçilik yapılır sandılar. Tabii sonunda güzelim işleri sahipsiz kaldığından bozuldu. Adana'da iş kuran bazı iş adamları da işleri tıkır tıkır giderken sırf İstanbul'da oturmak için evlerini oraya taşıdılar. Böylece sahipsiz kalan işler bozuldu. İnsan işinin başında olmalı. İstanbul'a geldik. Arnavutköy'de bir apartman dairesi satın aldım. Kalabalık ev yaşamından karı koca ve çocuklarla bir apartman yaşamına geçmek bize güzel bir değişiklik olarak göründü. Apartman yaşamından ailecek hoşlanıyorduk. Daha sonra kardeşlerim holding yönetim kurulu başkanı olarak babamızdan kalan atlı köşkle yaşamamın doğru olacağını söylediler. Atlı köşkü onarttık ve orada yaşamaya başladık. Atlı köşkü Sakıp Sabancı Müzesi haline dönüştürmek şartıyla içindeki eşyalar, tablolar ve heykellerle birlikte Sabancı Üniversitesi'ne bağışlamaya karar verdiğimde Beylerbeyi'nde bir eski yalı satın aldık. Bu yalıyı kendi yaşam ihtiyacımıza göre düzelttirdik, yenilettik. Yazları bu yalıda yaşıyoruz. Atlı köşk müzeye dönüştükten sonra kış aylarında köşke bitişik arsadaki küçük konakta yaşamayı planlıyoruz. 18. Çocuklarım. İlk çocuğum kız oldu. 1964 yılında doğdu. Çok çocuk dilediğimiz için Dilek ismini verdik. Karım erken doğum yaptı. Kızımızın ayakları eğri basıyordu. Ancak o zaman aile içi evliliklerin çocukların sağlığındaki kötü sonuçlarından haberdar olduk. Daha önce bilmiyorduk. Çok uğraştık. Epey doktor, epey ülke dolaştık. Allah'a şükür Dilek yardımsız yürüyecek güce erişti. 1970 yılında ise bir oğlumuz oldu. Erkek çocuğa kavuşmanın sevinciyle Metin adını verdik. Allah'ın kararı Metin spastikmiş. Spastik bize yabancı bir kelimedir. Türkçe karşılığı beyin özürlü demektir. Beyin özürlüğü ya doğuştan ya da doğumdan hemen sonra bilinmeyen nedenlerle tıbbın aciz kaldığı nedenlerle ortaya çıkarmış. Zamanla öğrendim bu tip beyin özrü çocuğun hareketlerini kontrol etmeyi önlüyor. Beynin özrünün de derecesi var. Spastik çocukların bazıları yürüyebiliyor, bazıları normal zekalı oluyor. Fakat belli hareketlerini kontrol edemiyor. Benim oğlum tam spastik olduğundan hiçbir hareketini kontrol edemiyor. Yani ne yürüyor, ne anlıyor ve ne de konuşuyor. Öğrendiğime göre bugün dünyada ilkokul çağındaki çocukların %15'i değişik şekilde özürlü olurmuş. Bunların da 1/5'i yani ilkokul çağındaki çocukların %3 kadarı spastik çocuklarmış. Tabii bunlar da değişik ölçülerde beyin özürlü oluyor. Oğlum Metin'in durumu beni ve karımı çok üzdü. Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, ABD'de en tanınmış hastane ve doktorlara gittik. Derde çare bulunamayacağını anlayınca teessürümüz arttı. 1973 yılında 3. çocuğum Sevil doğdu. Allah'a şükür kızım Sevil normal bir çocuk olarak dünyaya geldi. Evimizin neşe kaynağı oldu. Kızım Dilek yurt içinde ve yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra bir iş arayışına girdi. İnsan ilişkilerini ve seyahati sevmesi, yabancı dil bilgisi onu turizm işine yöneltti. Dilek İngilizce, Fransızca dillerini iyi konuşur. Vista isminde bir seyahat şirketi kuruldu, onun başına geçti. Şirket yabancı seyahat şirketleriyle işbirliği içine girdi. Fındıklı'da bir bina satın alındı. Yaşı ve çevresi gereği ayrı bir ev açmak istedi. Ak merkezde bir daire alarak dayadı döşedi. Yarı orada yarı bizimle yaşamaya başladı. Kızım Sevil üniversite öğretimini tamamlamadan Erhan Tapan'la evlendi. Üniversite eğitimini İngiltere'de sürdürdü. Bu arada bir kız torunumuz oldu, Melisa. Melisa Londra'da doğdu fakat Sevil'in evliliği yürümedi, eşinden ayrıldı, Türkiye'ye döndü. Melisa evimizin neşe kaynağı haline geldi. Sevil Türkiye'de üniversite eğitimini tamamladı, holdinge bağlı şirketlerde çalışmaya başladı. Oğlum Metin'in hastalığı maalesef bütün tıbbi müdahalelere rağmen düzelemedi. Karım Türkan oğluna şefkat ve ihtimamla bakmaya devam ediyor. Metin'i imkan oldukça yurt içinde ve yurt dışındaki gezilerde yanımıza alırız. Onun için hiçbir zaman evin dışında bir yaşam düzeni düşünmedik. O ölçüdeki hislerimizi kontrol edemez duruma geldim. Nerede bir sakat çocuk görsem ağlıyordum. Havaalanlarında, sokakta bu ağlamam o kadar belli hale geliyordu ki, kimse görmesin diye hemen bir tuvalete girip orada gözyaşı döker oldum. Sadece sakat çocuklar değil, rap rap yürüyen askerleri veya çakı gibi hazır ol vaziyetine duran nöbetçiyi gördüğümde de oğlumun durumu aklıma geliyor, gözyaşlarımı kontrol edemiyordum. 10 yıl kadar bu böyle sürüp gitti. İnsan tabiatı gereği zamanla yüreğim nasırlaştı. Oğlumun durumunu kader olarak kabul etmeye başladım. Bir gün iş yerimde daha önceleri devlet planlama teşkilatında çalışmış olan yüksek mühendis Muammer Dolmacı ile sohbet ediyordum. Muammer Dolmacı dini inanışları kuvvetli bir kişiydi. Metin'i sordu. Ben gene kendimi kontrol edemeyip ağlamaya başlayınca, bu Allah'ın çizgisi, sen değiştiremezsin ama damdan düştün bağrın yanıyor. Diğer damdan düşenlerin de bağrının yandığını bil. Sen imkanın olduğu için tüm kapıları sonuna kadar zorlamış, en sonunda gerçeği öğrenmişsin. Ama imkanı olmadığı için tüm kapıları zorlayamayan, kapıların ardında ümit olduğunu sanıp yüreği yananlara yardımcı olmak senin görevin dedi. Bu konuşma üzerine durumu incelettirdim. Türkiye'de spastik çocuklar için kurulmuş hiçbir müessese yoktu. Her ülkede ve hatta komşumuz Yunanistan'da bile vardı. Oğlumun hastalığı sebebiyle tanıdığım doktorlardan fikirler alıyordum. Şahsi ilgilerini rica ettim. Vakfımızın gerçekleştirdiği ilk projelerden biri İstanbul'da Üsküdar'da kurduğumuz Erol Sabancı Spastik Çocuklar Tedavi ve Eğitim Merkezi'dir. Zamanla çağdaş bir müessese kurma arayışına yöneldik ve böylece Kadıköy'deki Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve Üretim Merkezi ortaya çıktı. 35 bin metrekare arsa üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nin Erken Eğitim ve Spastik Gençler Ünitesi Türkiye'de alanında öncü kuruluş olarak faaliyetini sürdürüyor. 19. Emirgan'daki Atlı Köşk. Babam Anadolu insanının alışkanlığı doğrultusunda imkanlarının bir kısmını gayrimenkule yatırmaya başladı. Anadolu geleneğinde servetin bir kısmını altın ve gayrimenkul satın almak şeklinde yatırıma dönüştürmek, bir ölçüde hayatın iniş çıkışlarına karşı ailenin geleceğini teminat altına almak anlamına gelir. Babamın İstanbul'da bir gayrimenkul edinme arzusu 1949 yılında belirdi. İstanbul'a gidip geliyoruz, orada büyükçe bir ev alalım, gider yazları çoluk çocuk otururuz demeye başladı. Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin ve hele nargile tiryakilerinin İstanbul'da ilk uğrakları Emirgan'dır. Emirgan'da asırlık çınarın gölgesinde nargile tokurdatmak, bir bardak nemli çay içmek, bu arada boğazın mavi sularını seyretmek, Anadolu'dan gelenlere İstanbul'un en çekici yanıdır. Babam da Emirgan'daki çınar altında nargile tokurdattıktan sonra annemi ve beni yanına alarak satılık ev aramaya başladı. Bizi Muhlis Bey isimli bir kişinin evine götürdüler. Modern yapılmış bir evdi. Özellikle benim çok hoşuma gitti. Monsieur Moss isimli bir aracı sizi bugün Emirgan'da sahip olduğumuz köşke götürdü. Bu köşkte Kavalalı Mehmet Ali Paşa ahvadından Hıdıv İsmail Paşa'nın torunlarından Prenses İffet Hanım yaşıyordu. Prenses İffet Hanım köşkün ve bahçesinin bakım masraflarının fazlalığı ve belki de yurt dışında yaşama arzusuyla köşkü satışa çıkarmıştı. Babam 302 bin liraya bu köşkü satın aldı. Muhlis Bey'in evini neden almıyoruz soruma babamın cevabı olarak, Muhlis Bey'in evinin bahçesi 3000 metrekare, halbuki bu köşkün bahçesi 22 bin metrekare. Büyük yer, büyük arsa her zaman iyidir. Büyük arsaya rahmet fazla yağar. Büyük yerde insan daralmaz. Evin büyüğü de iyidir, adamın büyüğü de iyidir. İnsan iş tuttu mu büyük tutmalı. Aile dediğim büyük olmalı, büyüğü idare edenin kârı da büyük olur dediğini, sonra da yalnız burnunu büyütmeyeceksin diye nasihat verdiğini hatırlıyorum. Babamın nasihati beni çok etkilemiş ki o günden sonra ben de büyükten hoşlanmaya başladım. Büyük düşünmeye alıştım. Çalıştım, çalışıyorum. Emirgan'da 1949 yılında satın aldığımız ev barok mimari tarzında Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından yaptırılmıştır. Babamın Emirgan'da 302 bin liraya ev satın aldığının Adana'da duyulması üzerine o zamanki ortağı Nuri Has, babam da hiç akıl yokmuş, İstanbul'da park otelde devamlı daire tutsa daha ucuza gelirdi demişti. Fakat zaman babamın haklı olduğunu gösterdi. Bugün bile Emirgan Köşkü Sabancı ailesinin kıymetli varlıklarından birini teşkil ediyor. Emirgan Köşkü'nün bahçesindeki at heykeli ve diğer heykeller daha sonra konulmuştur. At heykellerini babam satın alıp koydurdu. Berlin'de 1899'da yapılmış büyük bedevi heykelleri dahil diğer bronz ve mermer heykeller ile çeşmeleri ben aldım. Emirgan Köşkü'nü Prenses İffet Hanım'dan mobilyalı satın aldık. İçinde Avrupa'dan çeşitli dönemlerde gelmiş mobilyalar, porselen eşyalar, büyük vazolar, avizeler vardı. Herhalde bunlar babamda antika merakının uyanmasına sebep oldu. 1950'li yıllara doğru babamın İstanbul'daki tek meşguliyeti antikacıları dolaşmaktı. O yılların en tanınmış antikacıları Lütfi Sevsevil Bey, Kafkasyalı Gurkiya, Rıza Bey, Behar, Aret, Portakal babamın en yakın dostları oldular. Dükkanları gezer, bana yarayan bir şeyiniz var mı diye sorardı. Avize, vazo, Avrupa ressamlarınca yapılmış yağlı boya tablolar, aksesuar küçük biblo ve heykeller toplayıp bunları Emirgan'daki köşke getirirdi. 1950'li yıllar Demokrat Parti'nin ekonomiye getirdiği hareket ve ekonomideki hızlı enflasyon sonunda Türkiye'de yapısal değişimin ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde topraktan, sanayiden para kazananlar büyük şehirlerde daha iyi yaşam arayışına girerken, Osmanlı dönemine kadar uzanan geçmişin birikimleriyle kurulmuş büyük köşklerin sahipleri, geçim sıkıntısıyla açık veya kapalı şekilde ellerindekini satışa çıkarıyorlardı. İstanbul'da her gün bir açık arttırmayla isimleri bir zamanlar önde gelen ailelerin varlıkları satılıyordu. Babam Hacı Ömer'in bu müzayedeleri gezerken dostluklar kurduğu antikacılara "Eski eşyanın müptelası oldum, güzel bir şey gördüm mü kendimi tutamıyorum" dediğini ayrı kişilerden duymuşumdur. Üzerine bir yeni elbise almaya kıyamayan babamın antika alımları için o güne göre büyük paralar harcaması da bunu doğruluyor. 1950 yılında Gazi Ahmet Muhtarpaşa ailesinin Kadıköy'de Mühürdar'da 1935 yılından beri kapalı duran köşklerindeki Osmanlı döneminde toplanmış eşyaların ve sanat eserlerinin verese tarafından satışa çıkarılacağını duyan babam köşkü ziyaret etmiş. En çok köşkün bahçesinde bulunan 1876 yılında Paris'te bronz olarak dökülen at heykelini beğenmiş. Bu heykeli Vehbi Koç'un da o yıllarda yaptırdığı divan otelinin bahçesine koymak için almaya çalıştığı bilinir. Babam heykele sahip olunca çok sevinmişti. İşte bu heykel Emirgan'daki köşkün bahçesine dikilince evimiz atlı köşk olarak anılır oldu. Gazi Ahmet Muhtarpaşa ailesinden alınan ilk at heykeli Emirgan'daki evin hemen önünde durur. Yoldan geçenler tarafından görülmez. Yoldan görünen büyük at heykelini de babam almıştır. Onun hikayesi daha da ilginçtir. Babam Bosna fabrikasının makinelerini ısmarlamak üzere yanında Sinan Bosna ve Fazlı Turgay olduğu halde Avrupa'da makine satıcısı firmaları gezerken İtalya'da Milano yakınında Legnano diye anılan bir şehre gitmiş. Burada fabrikaya konacak buhar kazanlarının pazarlığını yapacakmış. Signor Maria Penzotti isimli kazan fabrikası sahibi babamı ve yanındakileri evine yemeğe çağırmış. Büyük bir bahçe içindeki evinde değişik sanat eserleri varmış. Bahçedeki at heykelini görünce babamın gözleri buna takılmış. Kazanın pazarlığı içine at heykelini de dahil etmek istemiş. Penzotti, bu atın kalıbı var. Kazanı alırsan sana da bir tane döktürür hediye ederim. Para almam demiş. 1957 yıllarında heykel Bossa'nın yeni makineleri arasında gemiyle Türkiye'ye geldi. O günlerde Avrupa'dan heykel de satın alınır mı? Bunun parası nasıl ödendi? Dövizi nereden bulundu? Şeklinde dedikodular da olmuştu. Babamın atlı köşkü antika eşyalarla doldurması çok kimsenin dikkatini çekmiştir. 1950'li yıllarda devrin devlet adamları babamın misafiri olarak zaman zaman köşke gelirlerdi. Her gelişlerinde değişik antika eşyalar görünce şaşırırlardı. O yıllarda TBMM başkanlığı yapan renkli bir kişiliğe ve şair bir ruha sahip Refik Koraltan bir gün babama takılmış. "Hacı ağa, bu kadar malı ne yapacaksın?" diye sorduktan sonra şu mısraları söylemiş. "Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?" Babama sık sık takılan bir başka yakını ise Emirgan'da tanıdığı komşumuz bir emekli deniz albayıydı. Babamın Deli Mithat diye sevdiği bu hoş sohbet ve gün görmüş eski asker, ataklığı, yiğitliği, açık sözlülüğüyle Emirganlıların da sevgilisiydi. Bir gün babama, "Hacı ağa, sendeki bu varlık bende olacaktı. Şu Allah'ın cenneti evde huriler, çalgı, çengi ve badeyle günümü gün edip hayatın tadını bir çıkarırdım ki" demiş. Babamın cevabı şöyle olmuş. "Oğlum Deli Mithat, bir koca ev, cicili becili eşyalar tek başına neye yarar? Bunlar varlık sayısaydı şimdiye kadar binlerce köşk tarumar edilmezdi. Önemli olan onun arkasında dönen çarktır oğlum. Eğer bu çark iyi işliyorsa varlık oradan gelir, o sayede tükenmez. İstanbul'da bu kadar güzel köşk, bu kadar antika eşya var. Devlet büyükleri, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, bakanlar, valiler, hatta yabancı devlet adamları niye oralara gitmiyor da buraya geliyorlar? Ben çok mu yakışıklıyım? Kaşım gözüm mü güzel? Bu bina mı çok büyük? Büyük olan benim işlerim, benim ekonomik gücüm, ekonomiye verdiklerim. İşe yarar adam olmadıkça zenginlik kaç para eder? Çengiyi kaç gün oynatır, de almaya kaç gün para bulabilirsin?" Uzun boylu, yiğit yapılı, güleç yüzlü, devamlı espri yapan fakat içkide ölçüyü kaçıran bu deniz albayını bütün aile gibi ben de çok severdim. İçki içince kontrolü kaçırdığında hiç kimseye bir kötülük yapmayan fakat espri uğruna lafının kontrolünü kaçıran bu deniz albayı bizim evden çıkmazdı. Babamın arkadaşıydı ama biz de kendisine hayrandık. Deli Mithat'la ilgili iki renkli olayı hiç unutamam. Bir gün babam Deli Mithat'la köşkle nargile içerken kapıdan haber vermişler. "Hacı ağa, köyden bir tanışın geldi, seni görmek istiyor." diye. Babam gelsin demiş. Gelen bir acayip kişi. Hacı ağa, sen beni tanımazsın, sebebi ziyaretimi anlatacağım ama önce bir seccade ver de iki rekat namaz kılayım deyip babamın ve Deli Mithat'ın şaşkın bakışları arasında namaza durmuş. Sonra da hacı ağa, ben dara düşmüştüm, kul sıkılmayınca Hızır yetişmez mi? Geçen gece uykusuz kumrular gibi düşünürken Peygamber Efendimiz'e ağa teşrif buyurdu. Git hemşerin Hacı Ömer'i ziyaret et, evinde benim için iki rekat namaz eda ile o sana benim adıma gerekli yardımı yapacak emrini verdi demiş. Babam adamın anormalliğini hemen fark etmiş ama müşkül durumda. Çünkü adamın eline 3-5 kuruş sıkıştırıp savsa adam bunu başkalarına da anlatacak yol olacak. Adama bir şey söylemeden yollasa adam gidip orada burada Hacı Ömer'in evine kadar gittim, cimrilikten elime 1 lira bile sıkıştırmadı şeklinde dedikodu yapacak. İşte o sırada Deli Mithat nargileyi elinden bırakıp şöyle bir doğrularak adama hemşerim sen Arapça bilir misin diye sormuş. Adam şaşkınlıkla yok bilmem deyince Deli Mithat, bre düzenbaz herif sen Arapça bilmezsin. Peygamberimiz Seha Türkçe bilmez. O sana buranın yolunu nasıl tarif etti de buralara kadar gelip bizi kandırmak istiyorsun diye bağırınca adamcağız çekip gitmiş. Vatan cephesi konusuna Demokrat Partililerin büyük önem verdikleri 1960 yılı öncesi günlerde Deli Mithat fazlaca içkili olarak Emirgan'daki Çınaraltı kahvesine Demokrat Partililer ve de Celal Bayar aleyhinde bağırıp çağırmış. Oradaki Demokrat Partililer karakola şikayet etmişler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a hakaret etti diyerek polis Deli Mithat'ın peşine düşünce babam kendisini alıp atlı köşke saklamış. Babam umuyor ki bir süre geçince olay küllenecek, Deli Mithat'ı salıverecek. Ama günler geçiyor, polis Deli Mithat'ı ciddi şekilde aramayı sürdürüyor. Babam bakmış olacak gibi değil, o sırada İstanbul'da Florya Köşkü'nde yazı geçiren Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan randevu talep etmiş.